Ayrım 39.
Türkiye'de komünizmle birlikte sosyal demokrasi de dahil tüm sol hareketlerin gelişmesini önleyen en büyük engel bu oldu. Bu engelin oluşmasının baş sorumlusu da Stalin'di. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 1920'lerde başlayan yakın dostluk ilişkilerini bozup yeniden çarlık politikalarına dönen oydu. Türkiye'nin içinde sola karşı yürütülen kampanyalar Sovyet liderin bu tutumunu gerekçe yapıyor, her türlü solu Stalin'in emellerine hizmet etmekle suçluyordu. Bu hava içinde sol basını susturmak, soldaki yeni parti girişimlerini önlemek ve henüz emekleme çağında olan demokratikleşmenin solsuz kalmasını sağlamak isteyenlerin işi kolaylaşıyordu. Gerçi hükümetin demokratikleşme adımları devam ediyordu. 1946'nın Mayıs ayında toplanan CHP kurultayı, İnönü'nün parti genel başkanlığının değişmezliğini ve Cumhurbaşkanı olarak milli şefliğini kaldırdıktan başka bazı kanunların değişmesi için ilke kararı alıyordu. Meclis tarafından uygulanacak olan bu karara göre iki dereceli seçim yerine tek dereceli seçime geçiliyordu. Siyasette ikinci seçmen sözü tarihe karışıyordu. Hükümetin gazete kapatma yetkileri sona eriyordu. Partilerin de işleyişini düzenleyen cemiyetler kanunu, o zamanlar ayrı bir siyasi partiler kanunu yoktu, sınıf esasına dayalı cemiyetlerin dolayısıyla partilerin de kurulabilmesine olanak verecek şekilde değiştiriliyordu. Ama bunların işlemesi bir başka şekilde engellenebilecekti. İstanbul'la birlikte etrafındaki 6 ilde sıkı yönetim vardı ve hükümet gazete kapatmasa da sıkı yönetim kapatabiliyordu. Sıkı yönetim bu yetkisini kullanmaya devam edecekti. Bunun örnekleri de biraz zaman geçtikten sonra görülmeye başladı. Sınıf esasına dayalı parti kurmak yasal olarak serbestleşince eski Türkiye Komünist Partisi TKP mensuplarından bir kısmı bu serbestlikten faydalanmak istediler. Mayıs'ta biri Doktor Şefik Hüsnü Demir'in, öteki avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun başkanlığında iki parti kuruldu. Birinin adı Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, TSEKP, ötekininki Sosyalist Parti'ydi. Ama kısa bir süre sonra ikisi de sıkı yönetim kararıyla kapatıldı. Kurucuları hakkında cemiyetler kanununa göre değil ama Türk Ceza Kanunu'na göre dava açıldı. Sosyal Demokrat Parti adıyla kurulan bir başka parti zaten daha önce bir başka gerekçeyle kapatılmıştı. Böylece demokratikleşmenin CHP ile DP'nin temsil ettiği siyasal çizgilerin dışına taşmayacağı daha da belirginleşmiş oldu. Erken seçim ve şal tartışmaları. Mayıs ayı aynı zamanda bir erken seçim tartışmasının yaşandığı ay oldu. CHP'nin taktikçileri, DP'nin günden güne güçlenmesi karşısında 1947'de yapılması gereken genel seçimleri öne almak istiyorlardı. Fakat buna kesin karar vermeden önce 4 ay sonra yapılacak olan belediye seçimlerini öne aldılar. Belediye seçimleri günü olarak 26 Mayıs'ı saptadılar ve bunu meclisten geçirdiler. Demokrat Parti kurucuları kendi aralarında yaptıkları uzun görüşmeden sonra erkene alma kararını eleştirerek belediye seçimlerine girmeyeceklerini açıkladılar. Bu siyasi havayı gerginleştirdi. Demokrat partililerin seçime katılmaması, seçime katılımın az olması demekti. Belli ki DP yönetimi bunun az olmasını teşvik de edecekti. 26 Mayıs'taki sonuç beklendiği gibi oldu. Seçime katılım birçok yerde çok düşüktü. CHP bağımsızların kazandığı az sayıda yer hariç belediyelerin çoğunu almıştı. Ama tek kale oynar gibi bir duruma düşmüştü. Ayrıca bazı yerlerde seçime katılıp katılmama konusunda olaylar çıkmıştı. Seçim sonrasında bu konuda polemikler başladı. CHP'liler DP'yi seçimi baltalamakla, DP'liler de CHP'yi seçmenlere baskı yapmakla suçladılar. Bir süredir Ulus'ta yazı yazmaya başlamış olan Nihat Erim'in şalcı diye nitelenmesine yol açan yazısı o günlerde yayınlandı. Yazının başlığı şuydu: demokrasi gaye midir, vasıta mıdır? Yani 20. yüzyılın sonunda İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'a sorulup Erdoğan'ın ikinci şıkkıyla cevapladığı soru. Bugünün Türkçesiyle demokrasi amaç mıdır, araç mıdır? O zamana kadar demokratikleşmeden yana olarak bilinen, CHP içindeki daha sonraki faaliyetleriyle de aynı çizgiyi sürdürecek olan Nihat Erim, demokrasinin faydalarını gene de belirtiyor, fakat ama diye başlayarak şöyle diyordu. Sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede edildiğinde bunu gidermenin yolu bir müddet için hürriyet ilanının üzerine bir şal örtmek ve yukarıdan aşağı bir otorite tesis eylemektir. Bu yazı yoğun siyasi tartışmalara neden oldu. Demokrat partililer bunu CHP'de yeniden tek partili düzene dönme hevesi başlıyor diye yorumladılar. Ama belli ki Erim'in yazısı bir taktiğin gereğiydi. CHP yönetimi erken seçim politikasını genel seçimler için sürdürmek niyetinden vazgeçmişti. 1947 genel seçimini 1946 yılının Temmuz ayına alacak ve Demokrat Parti'yi o seçime zorlayacaktı. Elindeki zorlama aracı da DP eğer seçime girmezse hürriyet ilahının üstüne şal örtmesi ihtimaliydi. Celal Bayar'ın genel seçim erkene alınsa da ona girmeme niyeti zaten yoktu. Gerçi 1947'de yapılacak bir seçime çok daha iyi hazırlanabilecekti. Bunun öne alınması girişiminden hiç memnun olmamıştı. Ama bundan kaçınmanın çok sakıncalı olacağını görüyordu. O da pekala biz de seçime giriyoruz dedi. Erken seçim süreci başladı. Fakat bir şey daha vardı. İktidarın genel seçimde uygulanacak yeni sistem için hazırladığı yasa tasarısı güven verici değildi. Seçimin yürütülmesi, idari mercilerin yani vali ve kaymakamlar ile belediye başkanlarının yönetimi altındaydı. Oy kullanılması sırasında seçmenin oyunu gizlice kullanması güvence altına alınmamıştı. Hangi pusulayı kullandığının izlenmesi mümkündü. Ayrıca sayım herkese açık olarak yapılmayacaktı. Sayım kurulları isterlerse sonuçları değiştirebilirlerdi. Tasarının meclisteki görüşmelerinde Demokrat Parti'nin meclisteki 3 kurucusu ile Hikmet Bayur önerilerde bulundular. Adnan Menderes uzun bir konuşmayla eleştirilerini bildirdi. Bunlar dinlenildi ama dikkate alınmadı. Kanun kabul edildi. 21 Temmuz'un seçim günü olması onaylandı. Meclis tatile girdi ve çok partili hayatın ilk genel seçim hazırlıkları büyük bir hızla başladı. Babamın liste dışı kalışı. Genel seçimler daha seçim günü gelmeden bizim özel hayatımızı bir başka açıdan etkiledi. CHP adayları ilan edilince şu belli oldu. Parti yönetimi milletvekillerinden 150 kadarını yeniden aday göstermemişti. Babam da aday gösterilmeyenler arasındaydı. Bu niçin böyle olmuştu? Ben anlamamıştım. Bildiğim babamın çok çalışkan bir milletvekili olduğuydu. Mecliste de seçim çevresinde de böyleydi. Mecliste müstakil grup üyesi olarak, başta eğitim konuları ve toplumsal sorunlar olmak üzere birçok konuyla uğraşır, raporlar yazar, konuşmalar yapardı. Bolu'da da çok faaldi. Her vesileyle gider, her soruna çözüm bulmaya çalışırdı. İlin özellikle deprem sonrasında yeniden yapılanmasında ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli katkısı olmuştu. Başta meslek okulu yapımı olmak üzere çeşitli projelerin gerçekleşmesinin öncülüğünü yapmıştı. Gerçi o yıllarda görebildiğim ve daha sonra değerlendirebildiğim kadarıyla politikacılıkta bir eksiği vardı. Parti içi yarışların kulisleriyle pek ilgilenmezdi. Beklerdi ki bir politikacı görevini iyi yapıyor ve partisi için iyi sonuçlar alıyorsa bunu parti içindeki başkaları görsün ve değerlendirsin. İnsanların ben şunu yaptım bunu yaptım diye kendini hatırlatmasının yakışıksız olduğunu düşünürdü. Ama aday gösterilmemesinde bu hatırlatma eksikliğinin bir rolü olamaz. Çünkü gerek mecliste gerek seçim çevresinde yaptıklarını gören, işiten, öven de çoktu. Liste dışı kalmasında rol oynayan asıl etken galiba şuydu. Daha önce sözünü etmiştim. Babam müstakil grup üyesi olmasını çok ciddiye alırdı. Müstakil grubun görevi hükümeti eleştirmekti. O da gruptaki iş bölümüne göre üstlendiği görevlerde eleştirinin dozunu hiç eksik etmezdi. Yaptığı işlerin çoğunu çok beğendiği Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yüceli bile vaat ettiği bazı işleri zamanında tamamlamadığı gerekçesiyle eleştirirdi. Bu eleştirilen bakanları rahatsız ederdi. Hasan Ali Yücel ileriki yıllardaki sohbetlerimizde bunu bana da söylemişti. Baban çok değerli bir arkadaşımdır ama ayrıntılar üzerinde fazla duruyordu. Bu da bizi kızdırıyordu demişti. Anlaşılıyor ki bu konudaki şikayetler bazı bakanlar tarafından parti yönetimine de bildirilmiş. Biz yeni mecliste Demokrat Parti ile uğraşırken bir de Hıfzı Rahman Bey ile mi uğraşacağız denilmişti. Bunu babama sonradan Saracoğlu da anlatacaktı. Tabii nedeni ne olursa olsun sonuç önemliydi. Babam çok partili ilk seçimin aday yarışının yapıldığı kulislerde politikacı deyimiyle atlamıştı. Bu seçim çevresinde de yakın arkadaşları arasında da hiç beklenmeyen bir sonuçtu. İstanbul gazetelerinde buna Bolu'daki partililer tarafından gösterilen tepkilere dair haberler çıktı. O sırada partinin başkan vekili olan Şükrü Saracoğlu da babamı çağırıp yapılan yanlışlıktan dolayı üzüntülerini bildirdi. Partide gene beraber çalışacağız dedi. Babamın aday gösterilmedim diye partide beraber çalışmayı bırakması zaten düşünülemezdi. Saracoğlu'nun teklifi üzerine Güneydoğu illerinin parti müfettişliğini üstlendi. Artık 2 yıl sonra ara seçimde yeniden milletvekili seçilinceye kadar Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siirt illerinde o görevi yerine getirecekti. 21 Temmuz 1946 seçimlerine geçmeden önce bu aday listesine girememek konusuyla ilgili bir anımı anlatayım. Bir tren yolculuğu. Babamın tabii o işe epey canı sıkılmıştı. Listeler belli olduktan sonra 1-2 gün için İstanbul'a gitmeye karar verdi. Orada kardeşlerini görecekti. Beni tatil için amcamlara bırakacaktı. Sonra geri dönecekti. Annemle kardeşlerimi İstanbul'a seçimden sonra gönderecekti. Bir akşam vakti Ankara istasyonundan trene bindik. Oturacağımız bir yer arıyorduk. O vakitler milletvekilleri için özel kompartımanlar vardı. O kompartımanları o zamana kadar dışarıdan görmüştüm. Babam meclise girdikten sonra İstanbul'a ailece 2 defa gidip gelmiştik. İkisinde de normal kompartımanlarda oturmuştuk. Herhalde gelenek öyleydi. Milletvekili kompartımanları milletvekilleri içinde ama tüm aileleri için değildi. O akşam trene binip onlardan birinin önünden geçerken babama içeriden Hıfzı Rahman Bey diye seslendiler. Buyurun buraya oturun dediler. Babam girdi, ben tereddüt ettim, bana da gel dediler, girdim oturduk. İçeridekiler babamın milletvekili arkadaşlarıydı. Birini tanıyordum. Ya kulüpte babama gittiğimde görmüştüm ya başka bir yerde. Adı Necmi Öztendi. Milletvekilliğine üniversite hocalığından gelmişti. Giresun milletvekiliydi. Gözlüklüydü. Babamdan daha gençti. Ciddi bir görünüşü vardı. İkincisinin adını babam beni tanıştırırken söyledi. Doktor Rebi Barkın. Zonguldak milletvekiliymiş. Hareketli ve heyecanlı bir hali vardı. Üçüncüsü babamdan yaşlıydı. Adını o sırada öğrenmiştim ama unuttum. Nerenin milletvekili olduğunu da hatırlamıyorum. Sohbet başlar başlamaz anlaşıldı ki üçü de babam gibi adaylıktan atlamışlardı. Milletvekillikleri yeni meclis kuruluncaya kadar devam ettiği için o kompartımanda oturmak haklarıydı. Aday listesine girememelerinin nedenini merak ediyorlardı. Çünkü onların yerine aday gösterilenlerin onlardan daha iyi olmadığına inanıyorlardı. Konuşma hep bu konu üzerine devam etti. En çok konuşan Rebi Barkın'dı. Konuyu sadece kendi açısından değil, diğerleri açısından da irdeliyordu. Hangi ilde kim kimin yerine aday olmuş, kim yerinde kalabilmiş, onları anlatıyor ve yorumluyordu. Anlattıklarından aday saptamasındaki isabetsizliklerin daha da çok olduğu sonucu çıkıyordu. Ama ben bu değerlendirmeleri ihtiyatla karşıladığımı şimdi bile hatırlıyorum. Konuşurlarken üç milletvekilini birbirleriyle karşılaştırıyordum. Tabii babamı yarış dışı tutuyordum. Adayları ben seçecek olsam Necmi Özten'i mutlaka seçerdim. Rebi Barkın'ı seçebilirdim. Ama adını çıkaramadığım üçüncü milletvekilini seçmeyi hiç düşünmezdim. Çünkü sadece kendisinin aday olmasıyla meşguldü. Bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu anlattıktan sonra arkadaşlarının anlattığını dinlemedi bile. Hatta onlar konuşurken hafiften kestirmeye başladı. Milletvekili kompartmanının koridora bakan iç perdeleri kapalıydı. Fakat kondüktör gelince veya içeridekilerden biri dışarı çıkınca kapı açılıyordu. İçeriden dışarısı, dışarıdan içerisi kısa bir süre için görünüyordu. Koridorda dışa bakan pencere önünde biri kadın birkaç kişi vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Bir keresinde içeriye dikkatle baktıklarını fark ettim. Kendimi suçlu gibi hissettim. Kompartımanın koridora bakan camına yapışık beyaz kağıtta buranın milletvekillerine mahsus olduğu yazılıydı. Babam ve arkadaşları neyse ama benim orada ne işim vardı? Bir süre sonra babamdan izin alıp koridora çıktım. Treni bir baştan bir başa dolaştım. Allah'tan çok dolu değildi. Bazen kompartımanlarda yer kalmaz. Çok kimse koridorda sabahlamak zorunda kalır. Öyle bir durum yoktu. Yoksa milletvekili kompartımanlarına dışarıdan bakışlar çok daha rahatsız edici olurdu. Hele eski yolculuklarımdan biliyorum, koridor tarafındaki perdeleri kapalı tutulan o kompartımanların bazen yarısı boş olurdu. Dışarıdakiler oturacak yer bulamazken, içeridekilerin 2-3 kişilik yerlere yayılarak oturduğu görülürdü. Manzara o zaman daha da yakışıksız olurdu. Milletvekillerine yolculuklarında tanınan bu ayrıcalık, demokrasiye geçiş döneminde haklı olarak eleştirilen konulardan biriydi. Bir süre sonra kaldırılacaktı. Trenlerde milletvekilleri için önceden bildirmeleri şartıyla gene de yer ayrılacaktı ama özel kompartıman ayrılmayacaktı. Peki ayrıcalık kaldırılacaktı da sonradan ne olacaktı? Milletvekilleri halk arasında yaşayıp halkın oturduğu yerlerde oturmaya ve halkla birlikte seyahat etmeye alışacak mıydı? Bunun aradan uzun yıllar geçtikten sonraki cevabı olumlu olmayacaktı. Milletvekilleri tam tersine sadece seyahatlerinde değil, resmi siteler içinde yapılan lojmanlarında ve çarşılarında da halktan ayrı yaşamaya başlayacaktı ve asıl ona alışacaktı. İstanbul 1946. İstanbul'a bu anlattığım şartlar altında gittik. Gece babam ve arkadaşları malum konu üzerinde konuşmaya devam ederken oturduğum yerde uyumuşum. Sabahleyin uyandığımda Pendik'e gelmiştik. Eskişehir'de uyanamadığım için gece simidi yiyememiştim. Trene Pendik'ten binen simitçiden babamın alıp hepimize dağıttığı simitler o eksikliği fazlasıyla giderdi. Sabah simidi olarak fırından yeni çıkmışlardı. Pendik, Bostancı, Haydarpaşa. Daha önce değinmiştim. Ankara'dan İstanbul'a tren yolculuğunun en güzel bölümü oydu. Yarım saatten fazla sürerdi. Trenin sol kanadındaki koridorun pencerelerinden bazen yakınınıza gelen, bazen uzaklaşan denizi seyrederdiniz. Denizle birlikte hat kenarındaki ağaçları, evleri, sokakları ve güne yeni başlayan insanları da İstanbul'un havasına girmeye daha trenden inmeden başlardınız. Trenden inince Haydarpaşa'dan kalkan vapurla önce karşıya geçtik, oradan Sirkeci istasyonundan trenle Bakırköy'e Bedri amcamlara gittik. Bedri amcam Bakırköy'de Marif müdürüydü. Süheyla yengem oğlu Yalçın ve kızı Oya ile birlikte orada oturuyordu. Bakırköy o zamanlar şehirden hayli uzak sayılırdı. Oraya gitmek için ana taşıt trendi. Bugünkü sahil yolu da E5 karayolu da daha yapılmamıştı. Yerleşim yerleri arasındaki yollarda düzenli değildi. O yollarda otobüsler giderdi ama trene göre daha düzensiz giderdi. Sirkeci istasyonu Avrupa'ya yolculukların başlangıç yeriydi. Fakat asıl Bakırköy, Yeşilköy, Florya yolundaki banliyö hattının yolcularıyla dolup taşardı. O hattın buharlı lokomotifli trenleri seyrek kalkardı, yavaş giderdi. Yolcu olarak istasyonda beklemesi, içeriye girip oturacak yer kapması, pencereden dışarıyı seyretmesiyle insan kendini bir şehirler arası yolculuğa çıkmış gibi hissederdi. Bakırköy istasyonuna indik. Amcamın evi istasyona yakındı. Bahçe içinde iki katlı bir evdi. Yürüyerek gittik. Bavullarımızı istasyondan bir hamal taşıdı. Amcamın oğlu Yalçın benim yaşıtımdı. Aynı yılda hatta aynı ayda doğmuşuz. İyi anlaştık. Babam orada bir gece kaldı. Ertesi gün gitti. Babamın planına göre ben bir süre daha kalacaktım. Arkasından Münir amcamların şehirdeki Bakırköy şehir sayılmıyordu. Evine gidecektim. Annem ve kardeşlerim Ankara'dan Münir amcamlara geleceklerdi. Yalçın'ın mahalle arkadaşlarıyla da tanıştım. Çoğu bizim gibi o yıl ortaokulu bitirmişler, liseli olmuşlardı. Aramızda konuşurken sadece havadan, sudan, spordan, okuldan değil siyasetten de söz ediyorduk. Beni yeni seçimde aday olmasa da mebusluk yapmış bir babanın oğlu olarak siyasette uzman sayıyorlardı. Demokrat partilileri nasıl bulduğumu soruyorlardı. Ben tabii CHP'lileri daha iyi bulduğumu söylüyordum. Ama aralarında demokratları tutanların da az olmadığını görüyordum. Seçim kampanyasıyla ilgili haberleri amcamdan gelen Cumhuriyet'ten izliyordum. Çocuklar arasında siyasette uzman sayıldığıma göre güncel bilgiler açısından geri kalmamam gerekiyordu. Haberlerin metinlerini de okuyordum. Tabii İstanbul'daki gezilerimde denize girmek gibi, etrafı gezmek gibi siyaset dışı konular daha ağır basıyordu ama onları 1946 seçiminin ve sonrasının hikayesinden sonra anlatacağım. 24. 46 seçimi. Yeter, söz milletindir afişi. Şekeri 5 liraya sattırdılar. Mareşal 4 ilde birden aday. Valilerin yönetimindeki sayımların tartışmalı sonuçları. 46 meclisi gayrimeşru mu? Cumhurbaşkanı nasıl selamlanır? Recep Peker'in sert hükümeti. Yeni bir Rus notası. İstanbul plajları ve tramvay gezginciliği. 1946'daki 21 Temmuz seçiminin kampanyasına iki parti de acemilikler içinde girdi. CHP'liler tek partiden çok partiye geçişe uyum sağlamakta güçlük çekiyorlardı. Parti sayısı arttıktan başka iki dereceli seçimde kalkmıştı. Oy almak için az sayıdaki ikinci seçmenler yerine tüm halkı ikna etmek gerekiyordu. Bu görev en başta partinin genel başkanının üzerindeydi. Fakat CHP genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olunca bu iş zorlaşıyordu. Gerçi milli şefliği ile birlikte değişmezliğini de bırakmıştı ama partisinin başında kalmaya devam ediyordu. Muhalefet bu iki görevin aynı kişide toplanmasını eleştiriyor, İnönü'nün genel başkanlıktan ayrılmasını istiyordu. Fakat CHP'liler buna razı değildi. Bunun CHP'nin başsız kalması demek olacağını söylüyorlardı. Karşı partinin başında İnönü kadar etkili olmasa da Celal Bayar gibi Atatürk'ün başbakanlığını yapmış ünlü bir isim vardı. İnönü'nün o görevini şeklen de olsa bırakması partilerini çok sarsardı. Buna İnönü de inanıyordu. Partisinin yönetimini fiilen olduğu gibi resmen de elinde tutmaya devam ediyordu. Fakat bunun sonucu şu oluyordu. İnönü çıktığı yurt gezilerinde ister istemez parti başkanı değil devlet başkanı olarak karşılanıyordu. Halkın değil devletin çıkarlarını düşünüyormuş gibi algılanıyordu. Tabii normal işleyen bir devlette ikisi de aynı şey sayılır. Devletin çıkarları halkın da çıkarları demektir. Ama ülkemizde devletle halkın birbirinin karşıtı olduğu inanışı o zaman da yaygındı ve Demokrat Parti bunu daha da yaygınlaştırma gayretindeydi. Bunun için elinde güçlü dayanaklar da vardı. Tek parti dönemindeki eleştiri eksikliği devlet adına yapılan yanlış işlerin ortaya çıkmasını önlemişti. Demokratikleşme dönemi başlayınca bunlardan hepsinin olmasa da bir kısmının konuşulması, yazılması mümkün hale gelmişti. DP'liler bunları kullanıyordu. Bunlara dayanan bazı genellemeleri slogan haline getiriyorlardı. Mesela jandarma dayağı. Bu tek parti dönemine yöneltilen suçlamalardan biriydi. Bunun birkaç yerdeki gerçekten yapıcı örnekleri gazetelere yansımıştı. DP'liler o örnekleri sık sık vurguluyorlardı. Bunlar devletin tüm jandarmasının halka dayak atmak için kurulmuş bir örgüt gibi algılanmasına yol açıyordu. Mesela savaş sırasında alınan ekonomik önlemlerin yol açtığı darlıklar ve fiyat artışları. Bunlar da devletin halka eziyet etme alışkanlığının sonucu olarak anlatılıyordu. Şekeri 5 liraya sattırdılar, sigarayı 50 kuruşa içirdiler laflarıyla suçlanan failler devletin CHP'li yöneticileriydi. CHP Genel Başkanı da seçim öncesi mitinglerinde devlet adına konuşurken halka o kötülükleri yapan devletle özdeşleştiriliyordu. Demokrat Parti yöneticileri ise böylece devletin karşısında halkı temsil etmiş gibi oluyorlardı.